Ayrım 7.
Zapt edilmiş bir tutkunun etkisiyle konuşuyormuşum duygusunu uyandırabilecek alaylı bir eda ile "Nasıl yani?" diye karşılık verdim. Conte Morzov kim olursa olsun hiç kimseye bu kadar iyi bir kabul göstermemiştir. Bu son sözün arkasındaki burukluğu sezmiştim. "Ne yalan söyleyeyim," dedim. "Ben de şaşmış durumdayım bu kadar iyi karşılanmış olmama." Gerçi toplum hayatının incelikleri konusunda Monsieur de Chassel'in içindeki duygunun nedenini kavrayamayacak kadar acemiydim. Ama bunu açığa vuruş tarzı beni iyice sarsmıştı. Misafiri olduğum bu adamın Durant adını taşımak gibi sakat bir tarafı vardı. İhtilal sırasında dev bir servet yapan ve ünlü bir fabrikatör olan babasının adını inkar ederek gülünç bir duruma düşürmüştü kendisini. Karısı birçok parlamento üyesi yetiştirmiş ve Parisli birçok hukukçu aile gibi Kral 4. Henry zamanında burjuva olmuş Şeseller'in biricik mirasçısıydı. Pek hırslı bir adam olan Monsieur de Chassel, can attığı yüksek mevkilere erişmek için asıl adını Durand'ı öldürmek istedi. İlkin Durand de Chassel oluyordu adı. Sonra Doktor de Chassel haline geldi. Böylece Monsieur de Chassel olarak anılmaya başlamış oluyordu. Restorasyon çağında 18. Louis'nin verdiği fermanlar sayesinde kont ünvanlı bir majorat kurdu. Çocukları onun gösterdiği cesaretin, bu cesaretin büyüklüğünü bilmeden meyvelerini toplayacaklardı. Alaycı bir prensip şu cümlesi çok defa ağırlığı altında ezmişti onu. Monsieur Chassel'e Durand olarak az rastlanır. Turluları uzun zaman eğlendirmişti bu söz. Sonradan görme insanlar maymunlar gibidirler. Bir maymun becerikliliği vardır onlarda. Bakarsınız yukarılara tırmanıyorlar, tırmanma sırasındaki çevikliklerine hayran olursunuz. Ama zirveye ulaştıkları zaman artık yalnız ayıp yerleri görünmeye başlar. Monsieur de Chassel'in kişiliğinde gizli kalan taraf, hırsın kabarttığı bir takım aşağılıklardan ibaretti. Senato üyeliği ve o, şimdiye kadar birbirine kavuşmayan iki çizgi halinde uzamışlardı. Bir iddia ileri sürmek ve o iddianın doğrulamasına çalışmak güçlü insanların cüretinden başka bir şey değildir. Ama açıkça ifade edilmiş iddialarının aşağısında kalmak sıradan insanların besini olan sürekli bir bayağılıktır. İşte Monsieur de Chassel de güçlü insanların dümdüz doğrultusunu izleyemedi. İki defa milletvekili oldu, iki kere seçimlerde yenilgiye uğradı. Dün bir genel müdürse bugün bir hiç oldu. Bir vali bile olamadı. Başarıları ve yenilgileriyle mizacı bozuldu, yüreğinde hırslı ve sakat insanlara özgü bir kin birikti hayata karşı. Kibar, espri sahibi ve büyük çapta işlerin altından kalkacak güçte bir adam olduğu halde, Monsieur de Chassel kim bilir belki de yerli halkın gününü onu bunu çekememekle geçirdiği turda esmekte olan kıskançlık rüzgarına kurban olmuş ve başkalarının başarılarını dudak bükerek karşılayan, övmekten çok yermekten hoşlanan kimselerin sivrilemedikleri yüksek toplum katlarında kendisine bir yer yapmıştı. Daha azını isteseydi, belki daha çoğunu da elde ederdi. Ama yazık ki hiç eğilemeyecek kadar üstündü. O sıralarda Monsieur de Chassel'in hırsının güneşi doğmak üzereydi. Çünkü büyük tavırlar takınması yalandandı. Ama bana karşı davranışı kusursuzdu. Öte yandan pek basit bir sebepten hoşuma gitmişti bu adam. Dinlenme fırsatını ömrümde ilk defa onun evinde buluyordum. Gösterdiği ilgi zayıf da olsa bencileyin terk edilmiş bir çocuğa baba sevgisine eş bir şeymiş gibi gelmişti. Burada karşılaştığım konukseverlik özenleri o zamana kadar beni ezmiş olan ilgisizlikle öyle bir zıtlık yaratıyordu ki böyle zincirsiz bir halde ve sanki okşarcasına yaşamaktan çocukça bir minnettarlık duyuyordum. Bunun için Frasville şatosunun sahipleri mutluluk güneşinin doğduğu o ilk güne kadar karışmışlardır ki yeniden yaşamayı onca sevdiğim anılarıma ne zaman dalsam onlara da rastlarım hep. Sonraları özellikle biraz önce bahsettiğim kralın fermanı meselesinde Monsieur de Chassel'e bazı hizmetlerde bulunmak zevkini tattım. O, bazı komşularının hoş karşılamadıkları bir gösteriş ve saltanat içinde kullanıyordu servetini. Canı istediği zaman güzel atlarını, zarif arabalarını yenileyebiliyordu. Karısının tuvaletine gösterdiği aşırı özene ise diyecek yoktu. O yörelerde adeta olduğundan fazla hizmetçi kullanıyor, konuklarını cömertçe ağırlıyordu. Kısaca bir prens gibi yaşıyordu oralarda. Fraspel malikanesinin toprağı uçsuz bucaksızdı. Komşusunun bütün saltanatına karşılık Türen'de yük arabasıyla Tatar arabası gibi bir şey olan aile arabasıyla yetinmek, servetinin azlığı yüzünden şatosunun çevresindeki toprakları bile ektirmek zorunda kalan Mont de Morzov, krallık lütuflarının ailesini beklemedik bir varlığa gark ettiği güne kadar tam bir turlu olarak kalmıştı. İşte arması haçlı seferleri zamanından kalan yıkılmış bir ailenin küçük oğluna böyle hüsnü kabul göstermekle büyük serveti hor görüyor, soylu olmayan komşusunun korularını, sürülü topraklarını, çayırlarını küçültmüş oluyordu. Monsieur de Chassel de kontun bu davranışını iyi anlamıştı elbet. Bunun için her zaman nezaket çerçevesi içinde görüştüler ama Endre Irmağı ile birbirinden ayrılan ve hanımlarının pencerelerinden birbirlerine işaret edebilecekleri kadar yakın olan iki malikane arasında, Kloşgard ile Fraspil arasında günlük bir münasebet, bir yakınlık kurulamadı. Kıskançlık, Comte Morzov'un içinde yaşadığı yalnızlığın tek sebebi değildi. İlk öğrenimi, büyük aile çocuklarının çoğunun gördüğü gibi bir öğrenim olmuştu. Sosyete görgüleriyle, saray töreleriyle, yüksek mevkilerde bulunmuş olmakla tamamlanan eksik yüzeyde bir eğitim. Monsieur de Morzov tam ikinci öğrenim çağının başlayacağı sıralarda göç etmiş, bu yüzden eğitiminin bu dönemi de yarım kalmıştı. Krallığın Fransa'da yakında yeniden kurulacağına inan besleyenlerdendi o. Bu inan yüzündendir ki, sürgün yılları onun için en feci cinsten bir işsizlik halini almıştı. Gösterdiği cesaretle en sadık unsurlardan biri olduğu Kondor ordusu yenilgiye uğrayınca yine de krallığın beyaz bayrağı altına döneceği günleri bekledi hep. Bazı göçmenler gibi ticari ya da sınai çalışmalara girmeye kalkmadı. Kim bilir bayağı bulduğu işlerde çalışarak ekmeğini kazanmak için adından vazgeçmek cesaretini göstermedi belki de. Geleceğe yönelmiş sarsılmaz umutları, belki bir de içindeki onur duygusu, yabancı devletlerin hizmetinde bulunmasına engel oldu. Ama duyduğu acılar cesaretini aşındırmış bulunuyordu. Üst üste kırılı kırılı veren umutların ardından, yarı aç, yarı tok olarak yapılan uzun yürüyüşler sağlığını bozmuş, ruhuna bir güçsüzlük vermişti. Giderek yoksulluğa son noktasına vardı. Bazı kimseler için bir güç kaynağı olur sefalet ama bazılarını iyice uyuşturduğu da doğrudur. Kont bu ikincilerdendi. Macaristan yollarında sürünen Prens Esterzi'nin çobanlarıyla bir koyun burdunu paylaşan, prensten asla kabul etmeyeceği ve Fransa'nın düşmanlarının elinden çok kereler reddetmiş olduğu ekmeği bir yolcu sıfatıyla isteyen bu zavallı turlu beyzadeye karşı hiçbir hınç duymadım içimde. Hatta zaferde gülünç duruma geldiğini gördüğü zaman bile. Çektiği müthiş acıları okumuştum Monsieur de Morzov'un ağarmış saçlarında. Ben de sürgünlere karşı onları yargılamayacak kadar bir yakınlık duygusu vardı. Kont Fransızlara ve Turlulara özgü neşesini yitirmiş, kederli bir insan olmuştu. Almanların bilmem hangi düşkünler evinde Allah rızası için bakılmıştı. Bir karın zarı iltihabından ileri geliyordu hastalığı. Çok defa insanı götüren bir hastalıktır bu. İyileştiği zamanda mizaç değişiklikleri hemen her zamanda hipokondri belirtileri bırakır hastada. ruhunun en ıssız köşelerinde saklı bulunan ve yalnız benim keşfettiğim aşkları, yalnız hayatını değil, aynı zamanda geleceğini de mahveden bir takım aşağılık serüvenlerden ibaretti. 12 yıllık sefaletten sonra Napolyon'un Fransa'ya dönmesini mümkün kılan kararı üstüne gözlerini oraya çevirmişti. Rin'i geçerken bu çilekeş yaya, Strasbourg Kilisesi'nin çan kulesini görünce birden bayılacak gibi olmuş, canı yanan çocuk nasıl anne diye bağırır, ben de öyle. Fransa, Fransa, işte Fransa diye bağırdım demişti bana. Doğmadan önce zengin olan bu adam şimdi alabildiğine yoksuldu. Bir alaya kumanda etmek ya da devlet işlerini çevirmek için hazırlandığı halde şimdi otoritesiz ve geleceği sönmüş bir haldeydi. Sağlam ve güçlü doğmuştu, oysa şimdi sakat ve yıpranmış bir halde dönüyordu. Kendisini insanların ve olayların hiçbir etki altında olmadan büyüdükleri bir ülkenin orta yerinde bulunca her şeyini, hatta maddi ve manevi güçlerini yitirmişti. Servetten yoksun oluşu adını da ağır bir yük haline getiriyordu. Sarsılmaz kanıları, Konde ordusundaki geçmişi, kederleri, anıları, kaybolan sağlığı, alaycı bir ülke olan Fransa'da pek de önemsenmeyen bir alınganlık kazandırmıştı ona. Yarı ölü bir halde Menz'e geldi, burada belki de iç savaşın karışıklıklarından doğmuş bir rastlantı eseri olarak ihtilal hükümeti oldukça büyük bir çiftliği sattırmayı unutmuştu. Çiftliğin işlerine bakan adam da kendine mal sahibi süsü vererek saklamıştı burasını. Çiftliğin yanında Givry şatosunda oturmakta olan Lönönkur ailesi Comte de Morzov'un sürgünden döndüğünü haber alınca Duc de Lönönkur gidip kendisini görmüş, oturacak bir yer hazırlanıncaya kadar bir süre Givry'de kalmasını teklif etmişti. Lönönkur ailesi burada birkaç ay içinde kendine gelen ve bu ilk molada acılarını gizlemek için büyük çabalar gösteren konta karşı soylu insanlara yakışır şekilde davranmıştı. Lönönkurlar büyük servetlerini kaybetmiş bulunuyorlardı. Adından dolayı Monsieur de Morzov kızları için iyi bir kısmet sayılabilirdi. Mademoiselle de Lönönkur da kendisini 35 yaşında olduğu halde hastalıklı ve çökmüş bir adamla evlendirmelerine karşı gelmek şöyle dursun, ayrıca bir de memnun oluyor görünmüştü. Evlenirse kendisini kızı olarak kabul eden teyzesiyle Prens de Blomenchevre'ün kız kardeşi Düşes de Verneville'le bir arada oturmak hakkını elde edecekti. Düşes de Bourbon'un pek yakın dostu olan Madame de Verneville dindar bir çevreye mensuptu. Bu çevrenin ruhu da meçhul filozof diye anılan Monsieur Martin'di. Bu filozofun müritleri, mistik üllünizmin yüksek kurallarına göre öğütlenen erdemleri hayata uygulamakla meşguldüler. Bu felsefe, tanrısal dünyaların anahtarını verir, varlığı, insanı yüce kaderlere doğru sürükleyen değişmelerle açıklarlar. Görevi, meşru bataklardan kurtarır, hayatın acılarını, Quaker'ın bozulmayan katlanma gücüyle karşılar. Göğe götürdüğümüz meleğe annelik duygusuna ilişkin esinler vererek acılara karşı aldırış etmemizi buyurur. Gelecek kaygısı taşıyan bir stoacılıktır bu. İçten dua ve temiz sevgi Roma Kilisesi'nin Katolikliğinden ilkel kilise Hristiyanlığına geçmek için çıkar bu inancın temel unsurlarıdır. Bununla birlikte Mademoiselle de Lönönkur teyzesinin hiç de ayrılmadığı resmi dine bağlı kaldı. İhtilalin fırtınalarından çok güç durumlara düşen Düşes de Verneville, ömrünün son günlerinde iyice dindar kesilmiş ve Saint Martin'in sözleriyle anlatmak istersek, bu coşku da sevgili kızının ruhuna tanrısal aşkın ışığını ve iç sevincin öz suyunu dökmüştü. Kontes de teyzesi öldükten sonra, onun zamanında Kloşgar'da sık sık gelen bu barış ve erdem adamını birçok kereler konukladı. Saint Martin son kitaplarının Tur'da Le Termi tarafından basılışına Kloşgar'dan nezaret etmişti. Hayatın dikenli geçitlerinden geçmiş yaşlı kadınların bilgeliğinden kazandığı esinlerle Madame de Vernel, onun da kendine göre oturacak bir evi olsun diye Cloche-Gordes'u yeni evlenen yeğenine bağışlamıştı. Yaşlı insanların sevimli olunca iyice kusursuzlaşan inceliğiyle. Düşes burada kendisi oturduğu sırada Kontes'in kalmakta olduğu odanın üstündeki odayla yetinerek her şeyi yeğenine bıraktı. Sonra sanki birden gelen ölümü, yeni evlilerin sevincini yaz tülleriyle örtmüş gelininin vehimli ruhuna da Cloche-Gordes'da da silinmez keder izleri izlemişti. Kontes'in Turin'de yerleştiği ilk günler hayatının mutlu bir dönemi değilse de üzüntüsüz geçen tek zaman parçası olmuş. Monsieur de Morzov, yabancı memleketlerde geçirdiği sıkıntılı günlerden sonra önünde rahat bir gelecek görmenin sevinci içinde ruhsal bir nekaat dönemine girmiş gibiydi. Bu vadide çiçeklenmiş bir umudun baş döndürücü kokusunu ekmişti içine. Servetini düşünmek zorunda olduğundan tarım çalışmaları için hazırlıklar yapmış, hatta ilk sıralarda yüreğinde bir ferahlama sevinci de duymuştu. Ancak Jack'ın doğuşu bugünü de yarını da mahveden bir yıldırım darbesi olmuştu. Bebeğin yaşayamayacağını söylemişti doktor. Kont bu hükmü özenle gizlemişti annesinden. Daha sonra da kendisini muayene ettirmişti doktora. Ve umut kırıcı cevaplar almıştı ondan. Madeleine'in doğuşu bunları haklı çıkaracaktı. Bu iki olay önünden kaçılmaz kader üzerinde bir çeşit iç kesinlik sağlayan bu iki kanıt eski sürgündeki hasta eğilimleri çoğaltmıştı. Kendisi bir daha yanmamak üzere sönmüş bulunuyordu. Yanı başındaysa kırılmış, analığın sıkıntılarına katlanıp da hazlarını hiç tatmayan, temiz, bahanesiz genç bir kadın vardı. Eski hayatının üzerinde yeni yeni acıların boş verdiği bu toprağa yüreğine yığılarak onu tıkamış ve yıkılışını tamamlamıştı işte. Kontes onun bugünkü haline bakarak geçmişi görmüş, geleceği okumuştu. Kendini suçlu bulan bir insana mutluluk vermek kadar güç bir şey yoktur aslında. Ama Kontes meleklere özgü olan bu işi üstlenmişti. Bir gün içinde bütün acılara katlanabilecek biri haline gelmişti. Dibinde gökyüzünü hala görebildiği uçuruma indikten sonra bir rahibenin herkes için aldığı göreve tek bir adam için bağlanmış, kontu kendi kendisiyle uzlaştırabilmek için onun kendinin bile bağışlayamadığı kusurunu bağışlamıştı. Kont gitgide cimrileşmiş, o da ne yapsın bütün yoksunluklara katlanır olmuştu. Aldatılmaktan korkuyordu kont. Toplum hayatını ancak nefret etmek için tanıyan bütün insanlar gibiydi. Kontes ise bu tavra karşı köşeye çekilmekle cevap vermişti. Onun kuşkularına hiç ses çıkarmamıştı. Konta iyi şeyler istetmek için kadınca kurnazlıklar kullanmıştı. O da böylece kendisinin yüksek fikirler taşıdığı kanısına varıyor, hiçbir yerde tadamayacağı üstünlük zevkini evinde çıkarıyordu. Daha sonraları evlilikleri eskiyince kocasının bu berbat ve dedikoducu yerde çocuklarına zarar olabilecek isterik bir ruh taşıdığını anlayınca Cloche-Gordes'tan hiç dışarı çıkmamaya karar vermişti Kontes. Böylece hiç kimseye Monsieur de Morzov'un gerçek yetersizliğini fark edemezdi. Çünkü ondaki yıkıntıları karısı sarmaşıktan kalın bir mantoyla süslemiş bulunuyordu. Kont'un pek hoşnutsuz denemezse de aslında kolay hoşnut edilemeyen değişken mizacı karısının varlığında yumuşak ve kolayca sızabilir bir toprağa rastlamış, merhemlerin serinliğiyle gizli yaralarının yumuşamış olduğunu görerek uzana kalmıştı o toprakta. Bu tarihçe Monsieur de Chessel'in saklamaya çalıştığı bir küskünlük sebebiyle söylediği sözlerin kısa bir özetinden başka bir şey değildir. Sahip olduğu görgü ona Cloche-Gordes şatosunda gömülü sırların birkaçını keşfettirmişti. Madame de Morzov'un takındığı yüce tavırlarla başkalarını aldatabilirdi. Ama aşkın seziş yüklü duyarlılığını aldatmasına imkan var mıydı? Küçük odama çekildiğim zaman içimdeki gerçek sezgisi beni yatağımdan sıçrattı. Odasının pencerelerini görebildiğim halde burada, Fraspel'de, ondan uzakta olmaya dayanamadım. Kalkıp giyindim, sessizce aşağı indim, helezonlu bir merdiveni olan bir kulenin kapısından geçerek şatodan çıktım. Gecenin serinliği ferahlık vermişti içime. Endre ırmağının karşı kıyısına vardım. Azay tarafındaki son penceresinde bir ışık parlayan Kloşgard şatosunun önündeki o mutlu kayığın yanına geldim. Eski görüntülerime yeniden kavuştum ama bu defa sakindi her şey. Bu defa aşk gecelerinin şairinin sesi de su bülbülünün tek notalı ezgisi de karışıyordu işe. İçimden fikirler kopuyor, o zamana kadar güzel geleceğimi örten kara örtüleri kaldırarak süzülüyorlardı hayaletler gibi. Ruhum da, duygularım da aynı büyünün etkisi altındaydı. İsteklerim nasıl da uzanıp gidiyordu ona kadar. Bir delinin aynı şeyi durmadan tekrarlaması gibi şu sözler düşmüyordu ağzımdan. Benim olacak mı o? Gerçi evren daha önce de büyüktü benim için ama işte o gün bir de eksen bulunmuş oldu evrene. Arzuymuş, emelmiş, ne varsa ona bağlandı bütün. Kırık yüreğini onarabilmek için onun her şeyi ben olayım istedim. Onun pencereleri altında değirmenlerin çarklarından boşalan suların mırıltısı içinde Sasha'nın çan kulesine vuran saatlerle kesilen bu gece nasıl da güzeldi. Bu yıldızlı goncanın hayatımı aydınlattığı pırıl pırıl gecede Cervantes'in ünlü eserinde okurken alay ettiğimiz ama aşka doğru ilk adımlarımızı da onunla birlikte attığımız zavallı Kastilya Şövalyesi'ninki gibi bir inançla nişanladım ruhumu. Gökteki ilk parıltıyı, ilk kuş sesini fark edince Fraspel'in bahçesine döndüm. Kimsecikler görmemişti beni. Kimsecikler anlamamıştı sıvıştığımı. Yattım, çanın yemek saatinin geldiğini haber verdiği vakte kadar uyudum. Yemekten sonra havanın bütün sıcağına rağmen Endre'yi ve adalarını, vadiyi ve yamaçları bir kere daha görürüm diye çayıra indim. Gören de beni buralara iyice hayran biri sanırdı. Parlamış bir atla yarışırcasına bir solukla vardım aşağıya. Kayığıma, söğütlerime, Kloşgord'uma kavuştum. Öğle vakti kırlar nasıl olur? İşte burada da her şey öyleydi. Sessiz ve ürpertili.